6. ayrım. Sayfa 47. 8.30. Revan telefonu bilinçsiz bir koruma güdüsüyle ya da duyduğu sözcükleri yok etmek istermiş gibi çabucak yerini bıraktı. Kalp atışları göğüs kafesini zorlayacak kadar hızlanmış, Komedi'nin yanında ayakta dikili kala kaldı. Kısa konuşmanın son sözleri zihninde yankılanarak uzuyordu. Bu gece, bu gece. Güneş çoktan yükselmişti. Tül perdenin arasından sızan bir ışık demeti odanın ortasında asılı duruyordu ve havada. Erken sonbaharın nemli serinliğine karışan hafif bir parfüm kokusu vardı. Sırtında, yüzünde, saçlarının dibinde soğuyan terler ürperdi. Solundaki tuvalet aynasında dağınık yatağın gül kurusu örtüsünün ve masa üstünde duran kozmetik şişelerinin arasından kendi yüzünün yansısını gördü. Bembeyazdı, ağırtları çökmüş, gözleri belermişti. Aynanın görüş alanından çıkmak için küçük bir adım atarken kendi beden kokusunu duydu. Küflü, kalık, bulanık bir koku. Başı döndü. İçinden gelen keskin ağlama isteğini ard arda yutkunarak geçiştirmeye çalıştı. Hole çıktı. Ağırlıksız sanki bir uçurumdan aşağı itilmek üzereymiş gibi boşanmış, sarsak banyoya yürüdü. Sokaktan ne sattığı anlaşılmayan bir satıcının bağırtısı geliyordu. Eskici, belki ya da patatesçi. Musluğu açıp suyu ılıştırdı. Duşun altına girdi. Ilık suyun içindeki titremeyi yatıştırmasını bekledi. Fikra'nın kendince önemli bulduğu bir şeyi iletirken uzak ve buyurgan bir tona bürünen tanıdık sesine obuz gibi sese cevap vermemişti. Kapalı, önceden tasarlanmış olsalar da soğukluğu kulaklarını yakana sözlere cevap verme durumunda değildi. Duymuş, anlamış ve susmuştu. Yanlış bir şey söyleyerek şifrelerini bozmaktan, herhangi bir mesaj iletmek ya da söyleneni onaylamış olma riskine girmekten kaçınmıştı. Kimseden bir şey istemiyordu. Yalnızca dinlemiş ve sessiz kalmıştı. Şu aşamada söylenecek bir şey yoktu. Hiçbir şey bilmediği, bilmediği bir şey için de evet ya da hayır demesi söz konusu olmadığından bir şey söylemesi beklenemezdi de zaten. Revan için bu gecenin anlamı, bu gece olabilecek olandan sonra, o şey olup bittikten sonra, hayatının nasıl bir biçim alacağı, içinde bulundukları karmaşanın nasıl dizine sokulacağıydı. O şey yalnızca girişim olarak kalırsa, ardından nelerin geleceğini önceden tasarlamak çok zordu. Emin olduğu şey kimin, kimin için ne hissettiği, kimin suçlu, kimin suçsuz, hangisinin haklı, hangisinin haksız olduğu ve ne olursa olsun 30 yıla yaklaşan birlikteliğin nasıl biteceği yolundaki yıpratıcı, aşağılayıcı tartışmaların kesin kes son bulacağıydı. Öte yandan bunun kayıtsızlık ve kabalığın, haksızlığa uğramanın yarattığı zehirli öfkenin ve en önemlisi hiçbir zaman yeterince sevilmemiş olduğunu anlamanın getirdiği yıkımı azaltıp azaltmayacağı belirsizdi. Çünkü içinin ağusundan arınmak, iyileşmek zaman alacaktı. Hem yüreğinde öfkeden daha karmaşık, anlaşılmaz ve güçlü duygular da vardı. Yıllar boyu yatsınarak ya da göz yumularak biriktirilmiş ağır bir tortu. Bu öldürücü karışımın içindekileri ayrıştırmak için sabırlı, yürekli olmak ve çok yerlere dönmek gerekiyordu. Bu ise hem yorucu hem de sonuçta yüz yüze geleceği gerçeği değiştirmeye katkısı olmayacak bir çabaydı. Yeni durumlar için çözüm üretmek zorundaydı şimdi. Yaşanan, yaşanıp geçmiş geride kalmıştı. O geçmiş kendi iradesiyle oluşturduğu bir süreçte değildi zaten. Bütün denemeçlerine uyum sağlamaya çalıştığı dar uçurumlarla dolu bir yoldu. Kurulanıp saçına biçim verdi, yüzüne krem sürdü. Kendini yüreklendirmek ister gibi hafifçe boyandı. Ama elleri sakar, titrek ve beceriksizdi bu sabah. Sakin olmalıyım, herhangi bir gün işte diye düşündü. Ama öyle değildi. Hayır değildi. Önemli bir gündü bu ve Revan her zamankinden daha güçsüz, daha korkak ve kuruntuluydu. Hiçbir şey bilmek istemiyorum demişti Fikran'a en baştan. Beni bu olayın dışında tut. Bilmiyorsun ve dışındasın zaten demişti ablası. Dışındaydı da ne diye telefon etmişti öyleyse zevzekliğinden. Tanıyordu onu. Avcunun içi gibi biliyordu. Şu var ki kafasına koyduğu şeyi yapar ve şöyle ya da böyle beklediği sona ulaşırdı. Evde kalmak, saatleri sayarak geceyi beklemek kolay olmayacaktı. Daha şimdiden her dakika o kadar uzundu ki istemese de olup biteni sorgulamak, anımsamak ve düşünmek zorunda kalacaktı. Öğleye kadar gazetelere göz atıp sonra oyalanmak için kuaföre, yüzme havuzuna ya da bir alışveriş merkezine gitmek daha uygundu, düşündü. Bu sıcakta kuaför koltuğunda beklemek, aynada kaygılı yüzüne bakıp durmak, kafasını boyalara, fırçalara, gürültülü makinelere teslim etmek sinirlerini büsbütün gerecekti. Havuza gidip güneşte yatmayı da çekmiyordu canı. Yazlıkta yeterince fazla güneşlenmiş, derisi kösele gibi olmuş, yanık teniyle açık renk saçları uyumsuz bir hal almıştı. Alışveriş merkezinde kahve içip bir şeyler yedikten sonra vitrinlere bakarak ya da sinemaya girerek zaman öldürmek daha iyi olacaktı. Zaten bir de mide korsesi alması gerekiyordu. Etek ve pantolonlarının bel hizasından fırlayıp taşan yağlarını toparlayacak iyi bir şey. Eskisi iyice gevşemişti. Çabucak kahve yaptı. Gidip kapıya bırakılmış gazeteleri aldı. Elinde fincanıyla gelip koltuğuna oturdu. Bir pop şarkıcısı tanınmış bir iş adamı ile evleniyordu. Ünlü bir film yıldızının kocası bir sosyete güzeliyle yanak yanağa dans ederken objektiflere yakalanmıştı. IMF'den 4 milyar dolarlık kredi diliminin ikincisi geliyordu. Üç çocuklu bir kadın aşığıyla bir olup soygun süs vererek kocasını boğmuştu. İki falcının rekabeti canlı yayında birinin ötekini tokatlamasıyla yeni bir boyuta taşınmıştı. Depremzedelerin çoğunun kalacak yer ve çadır sorunları bütünüyle çözülememiş ve devletin ilgisizliğini protesto etmek için karayolunu trafiğe kapatmışlardı. Polis Bodra eylemi yapan memurların üzerine azılı köpekler salmış, trafik 2 günde 42 can almıştı. Karısı tarafından evden kovulan bir adam, erkek sığınma evi açmak için kolları sıvamış, bir şempanzeye konuşma öğretilmişti. Amerika'da piyasaya sürülen yeni gençleştirici haplar mucizeler yaratıyordu ve Saddam gene dünyaya meydan okumuştu. Revan gazeteleri bezginlikle elinden attı. Bir sigara yaktı. İçindeki o bildik, büyük kaygı hala yerli yerindeydi. Kulakları uğulduyordu. Avuçları terliyordu. Şu gençlik haplarını soruşturmalı. Daha iyi görünmesini sağlayabileceklerse elde etmeye çalışmalıydı. Mucize öyle mi? Olacak şey değil. Ya yeniden 20 yaşına dönebilse hayatını başka türlü yaşamak elinden gelir miydi acaba? Şu ünlü dedikleri saçma sapan karılar, güzel ya da yetenekli doğmuş olma şanslarını iyi kullananlardı yalnızca. Revan ise kurbanlar grubundandı, itikler soyundan. Toplumsal bir varlığı olamamıştı hiçbir zaman. Olsaydı güçlü olurdum diye düşündü. Onlar güçlü ve özgürdüler. Keyifli ayrıcalıkları içinde her yaptıkları hoş görülüyordu. Ama şimdilik, evet şimdilik, günün birinde onlar da korkunç mutsuzluklar içine düşecekler. Kendilerinden tiksinerek bunalımlar içinde tek başlarına kalacaklardı herhalde. Hayat o kadar kolay değildi. Elbet onlara da kötü oyunlar oynayacaktı. Şimdi her şeye sahipsiler ama yarın işte bir depremle karşı duvardaki ince çatlağa baktı. Neler, ne insanlar, ne umutlar gitmişti. Gözlerini büyük salonda gezdirdi. Tıklım tıkış eşya doluydu. Bir zamanlar severek aldığı, eskici ve antikacılardan pahalıya topladığı nesnelere şöyle bir göz attı daralarak. Viyana aynalı konsol ve yemek masası, yaldızlı avizeler, başlıkları simişlemeli Çin vazosu abajurlar, karşı karşıya konulmuş iki eski Chesterfield deri kanepe ve modası çoktan geçmiş büyük cam sehpa. Dar uzun bir dolapta gümüşler, maşrapalar, yurt dışı gezilerden getirilmiş tepsiler ve çay takımları vardı. Büyük pencerenin önünde şimdi birinde oturmakta olduğu kolyerlerinin havu dökülmüş saks mavisi kadife döşeli iki fiskos koltukla gazetelik olarak kullanılan eski hamur teknesi de Fikra'nın zevkinin eseriydi ve acilen atılmaları gerektiğine karar verildikleri halde olayların yoğunluğu yüzünden hala yerlerinde durmaktaydılar. Mermer şeminenin üstündeki gaz lambaları, ucuz porselen biberolar, minik enfiye kutularıyla kristal şekerlik ve küçük şişeler temizlikçi kadın tarafından karma karışık sıralanmıştı. Kapıya yakın duvarda hiçbir okunmamış tek tip ciltli kitap ve ansiklopedilerin bulunduğu kiraz ağacı kitaplıksa içeriği iyice daraltıp daha da boğucu hale getiriyordu. Bir zamanlar bütün bunları hevesle sahip olmanın yoğun sevincini duyarak satın almıştı. Onları sevmiş, varlıklarından mutluluk duymuştu. Şimdi ise hepsi var, çirkin ve gereksiz görünüyordu gözüne. Televizyonda bir şairin evini görmüştü. Adam bütün eşyalarını atmış, bir kilim bir koltuk bırakmıştı koskoca salonda. Masa, sehpa, kitaplık hiçbir şey. Birkaç kitabıyla telefonu yerde duruyordu. Perde bile yoktu penceresinde. Bu kadarı da olmazdı tabii ama gene de imrenmişti Revan. O ne ferahlık, ne özgürlük söyle. Kalamış'taki bu daireye darlıktan bolluğa atladıkları, İlhan'ın iş hayatındaki yükselişinin hız kazandığı dönemde taşınmışlardı. Ne umutlarla, ne büyük sevinçlerle. Sonra zenginler gibi yaşamaya, giyinmeye, gezmeye, özendikleri o günlerde pek heveslendikleri bu henhuda gibi mobilyalarla antika olduğunu sandıkları bir yığın bok bir sürü eve doldurmaya, serbest ekonomik düzene geçildiği, vitrinlerin birdenbire göz alıcı, çekici, pırıltılı eşyalarla dolduğu yıllardı. Her şeyin çok hızlı eskidiği, bir aydan ötekine değişen modaları yetişemez olduğu günler. Daire de 3 yıla kalmadan eskimiş gibi olmuştu zaten. O titizlikle seçtikleri banyo, mutfak seramikleri, küvet, musluklar, kapılar, yer döşemeleri anlaşılmaz biçimde demode oluvermiş, karton piyerler, dolaplar, halılar, ucuz, köhne, zevksiz bir görünüm almışlardı. Şu da vardı tabii, İtalyan mutfaklar, mobilyalar, İtalyan döşemelikler, A'dan Z'ye değişen malzemelerle birlikte alım güçleri ve içine girdikleri çevre de değişmiş, herkes gibi onların da görgüleri, zevkleri gelişmişti. Kanlıca'da İlhan'ın yaptığı yemyeşil bir site içinde denize bakan geniş, çok gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatılmış ultramodern villaya taşındıklarında bu eski evden müzayededen kıran kırana kapılmış bir Ayvazovski, denize fırtına ve imzansız olmakla birlikte çok değerli olduğu söylenen iki peyzaj götürmüştü yalnızca. Gel gelelim o züppe iç mimarla İlhan birlikte olmuşlar, resimleri salona asmak istememişlerdi. Hepsi sahteydi onlara göre. Revan bazı aile fotoğraflarını da büyüttürmüştü evin değişik yerleri için. İlhan'la nikahta, yazlıkta ya da Paris'te Eiffel Kulesi önünde çekilmiş birkaç resim örneğin. Bir de babasının gençlik fotoğrafı vardı ki asker giysileriyle çok hoş görünüyordu ve biraz Revan'a benziyordu. Hiç olmazsa onu salona asalım diye diretmişti. Ama İlhan kendi anı fotoğraflarının ancak yatak odaları koridorlarına asılmasına izin vermiş, babasınınkinin sergilenmesine ise hiç gerek görmediğini söylemişti. Ayol herkes paşa dedelerinin resmini asıyor evine şimdi demişti Revan. Ama senin baban paşa değil astsubaydı demişti. Büyük iş adamı İlhan Sacit. Böyle bir adamla yaşamıştı işte. Tam 27 yıl. Karısını her an kıran, küçümseyen, ailesini, her şeyini hor gören bir adamla. Peki o kendisi neydi? Senin aslını bilmeyen mi var diye söylendi elleri sinirden titreyerek kahvesini sehpaya bırakırken. Sen bir bahçıvan oğlu değil misin? Senin baban takunyalarla büyüyen bir köylü. Anan da hangi delikten çıktığı belli olmayan bir karı değil mi? Ne aile ama. Senin o 5 vakit namazda amca oğlun kendi üvey kızını beceren bir soysuz değil mi? Kardeşin komünist. Kız kardeşin alkolik değil mi? Pislikler. Parayla adam olunmuyor işte. Değişen bir şey yok. 60'ına merdiven dayamışken kapıcı kızı bir sürtüye kapılıp hayatımızı sikinin keyfine yaktın. Allahsız. Nasıl keyifse o da. Fikran ilaçlarla düzüyor kızı diyordu ya. E yani başka nasıl olabilir ki? Hem ne fark eder? Orospu'nun derdi o mu sanki? Tanrım ne aptallık diye söylendi. O velet onun olamaz. Bir de her köşesinde emeği, anıları olan o güzelim villayı beğenmemiş. Hasbam da başka bir kadının gölgesi dolaşan evde oturamam diye nazlanmış. Dolaşacak tabii. Hem de senin boynuna dolaşacak gölgem diye söylendi. Böcekli bodrum katlarından çıkıp gelen biri için ne kibarlık. Piçi karnında, karnı burnundayken kraliçeler gibi özel arabalarla, şoförlerle gelip gitmişti isteği o karıyı çutanmadan. Eski komşusu anlatmıştır Revan'a. Kızın anası da gelmiş oraya. O kapıcı karısı da mayolar giyip havuz başında fiyakalar yapmış. Pencereleri biber kurutmaları asmaya kalkışmıştır Allah bilir. Ah İlhan Sacit, sen bu hallere düşecek adam mıydın? Bu kadar aptal mıydın? O kaltak öyle istiyor diye yeni köyde bir yalı almış. Temelden çatıya Avrupa malzemelerle yeniliyormuş. Orada oturacaklarmış bitince. Geçen yılda İzmir Alsancak'ta bahçeli ev almış yıllığa. Ailesini oturtmuş içine. Ama 30 yıllık karısının iki dairesinde boşanma pazarlığına katıyor. Onları ben almıştım sana diye. Kan kusasın inşallah Allahsız. Sinirlenmeme yazık diye düşündü titreyen ellerine bakarak. Bırak artık belasını bulsun. Tamam koy ver gitsin gideceği yere kadar. Herkes ölümüne kendi ayaklarıyla gider. Bunu bana sen söylemiştin İlhan Sacit Efendi. Unuttun mu? Fikran Çeşme'de yazlıktaydı. 10 gün olmuştu gideli. O yanında olmasa, yol yordan bilmese İlhan onu asfalt gibi ezip geçecek, durumu çok daha vahim olacaktı kuşkusuz. Ablacığı en zor günlerinde ona destek olmuş, İlhan Sacit'i yola getirmeye çalışmak için yalvarmak dahil her yolu denemişti. İlhan sevmez Fikran'ı. Bencil, soysuz bir gururla şişinen ama bayağı çıkarcı, paragöz biri olarak görürdü. Tamam haklı olduğu yanlar yok değildi. Zevksizliği, boş konuşması, kızdığı zamanlardaki o kavgacı çaçaron muhalle karısı tavrı. Ama zor bir hayatı olmuştu kızın. Onu yırtıcı, küfürbaz ve isyankar yapan yaşadıklarıydı. Onlar Boğaz'daki villaya taşındıklarında mülkiyeti Revan'a ait olan Kalamış'taki bu eve Fikran'la küçük kızı gelip yerleşmişlerdi. O sıralar kocası yeni ölmüş, Kadıköy'de kiralık, rutubetli bir bodrum katında genç yaşında 5 parasız dul kalmıştı Fikran. Mecit'in sarhoşken elektriğe kapılıp inşaatın 4. katından düşüp olması özellikle İlhan için büyük bir sorun yaratmıştı ama Fikran için kurtuluş olmuştu. Adam ipsiz sapsız, işe yaramaz biriydi ne de olsa. İlhan'ın inşaatlarında gel git ayak işlerinde çalışıyor, işçileri göz kulak oluyordu. Kendi kazandığı yetmediği gibi Fikran'ın deterjan pazarlama işinden kapı kapı dolaşarak kazandığı 3 kuruşu da elinden almak için yapmadığını bırakmıyor, hepsini at yarışlarında ya da kahve köşelerinde çanak oynayarak tezelden tüketiyordu. Bazen ölüm temizlik oluyor diye düşündü, soğukkanlı bir biçimde.